Şizofren, John Katzenbach, 51. ayrım. Koca kara ile küçük kara da hastaların arkasından tutturdukları koşuyu bıraktılar. Yukarı bakarak sustular aniden. Biraz sonra küçük kara sessizce, "Tanrı belasını versin." "Belasını," dedi ama başka bir şey söylemedi. Koca kara yüzünü duvara döndü. Prenses zorla ileri baktı. Grileşmiş, eski püskü bir çarşafı bükerek yapılmış, İkinci kata çıkan merdivenin demir korkuluğuna asılmış bir ilmekten Cleo sallanıyordu. Tombul yüzü şişmiş, büyümüş, biçimi bozulmuş, ölüm anında kötü bir cininki gibi çarpılmıştı. Boynunun etrafındaki ilmek, çocuk balonlarının ipinin düğümü gibi etine girmiş, deri katlarını kırıştırmıştı. Saçları karmakarışık bir yığın halinde omuzlarından dökülüyordu. Boş bakan gözleri açıktı ama ileri dikilmişti. Ağzı hafifçe çarpılmıştı. Yüzüne şaşkın bir ifade vermişti. Düşük omuzlarından çuval gibi sarkan basit gri bir gecelik vardı üstünde. Parlak pembe terliklerinden biri ayağından çıkıp yere düşmüştü. Francis ayak tırnaklarının kırmızı ojeli olduğunu gördü. Nefes almakta güçlük çekiyordu. Yüzünü çevirip gözlerini kaçırmak istiyordu. Fakat karşısında duran ölüm tablosunun hastalıklı, zorlayıcı bir çekiciliği vardı. Böylece Francis olduğu yere kök salmış gibi durup merdiven boşluğunda sallanan cesede baka kaldı. Sürekli küfreden, masa tenisinde kendisine rakip olan herkesi çevik, enerjik sıçramalarıyla eze eze yenen Cleo'yu karşısında yumru yumru grotesk nesneyle bağdaştırmaya çalıştı. Merdiven boşluğunda her katı aydınlatan tek bir ampul içeri yürümeye pek hevesli karanlık filizlerini dışarıda tutmaya yetmezmiş gibi gölgeli bir yarı aydınlık vardı. Hava nadiren değişiyormuşçasına küf kokulu ve sıcaktı. Hiç girilmeyen bir tavan arası gibiydi. Gözlerini yine Cleo'nun cansız bedeninde gezdirdi, sonra bir şey gördü. "Peter," diye fısıldadı yavaşça, "eline bak." Peter'ın bakışları Cleo'nun yüzünden eline indi, bir an sessiz kaldı, sonra "kahretsin," dedi. Cleo'nun sağ elinin baş parmağı kesilmişti. Geceliğinin kenarından ve çıplak bacağından aşağı parlak kırmızı bir çizgi iniyor, nihayet yerde vücudunun altında kara bir havuzcuk halinde birikiyordu. Francis kan birikintisine bakıp öğürdü. Peter yine "kahretsin," dedi. Kesik baş parmak yerde koyu kızıl kan birikintisinden ancak 50 santim uzakta duruyordu. Gereksiz bir düşüncenin akıldan atılıvermesi gibi bırakılmıştı oracığa. Prens'in aklına bir fikir geldi. Suç mahallini hızla gözden geçirerek tek bir şey aramaya başladı. Gözleri bir sağa bir sola gitti. Elinden geldiğince çabuk arandı. Fakat aradığını göremedi. Bir şey söylemek istedi ama çenesini kapalı tuttu. Peter da sessizleşmişti. Sonunda küçük kara konuştu. "Bu işi yapan bedelini çok fena ödeyecek," dedi kasvetle. Francis duvarın önünde yerde oturmuş bekliyor, karşısında bir takım şeyler oluyordu. İçinde garip bir his vardı. Tüm bunların basit bir halüsinasyon ya da belki bir rüya olmasını, her an uyanık Western State'de sıradan bir güne yeniden başlamayı diliyordu. Koca kara Peter'ı, Francis'i ve kardeşini merdivenlerde Cleo'nun cesedine bakarken bırakmış, görev bilinciyle hemşire bölmesine dönüp önce güvenliği, sonra Doktor Gultill'in ofisine, son olarak da Bay Kötü'nün dairesini aramıştı. Telefon görüşmelerinin ardından kısa bir duraklama oldu. Peter bu esnada Cleo'nun ölü bedeninin çevresinde dolaşarak değerlendiriyor, ezberliyor, her şeyi zihnine yerleştirmeye çalışıyordu. Francis, itfaiyecinin çalışkanlığına ve profesyonelliğine hayran kalmıştı. Fakat için için karşısındaki ölümün herhangi bir ayrıntısını çözemeyeceğinden şüpheleniyordu. Francis de Peter da daha önce kısa sarının cesedini bulduklarında yaptıklarını yaptılar. Gözlerini suç mahallinde gezdirerek, suç mahalli uzmanları gibi ortamı ölçüp biçtiler, fotoğrafını çektiler. Fakat onların şerit metresi, fotoğraf makinesi yoktu. Önemli şeyleri kendi ölçülerine göre kaydediyorlardı. Koridorda koca kara ile küçük kara sükunetten haberi bile olmayan bir yeri sakinleştirmeye çalışıyordu. Hastaların akılları başlarından gitmişti, ağlıyorlar, gülüyorlardı. Bazıları hıçkırıyor, bazıları kıkırdıyor, bazıları hiçbir şey olmamış gibi davranıyordu. Bazıları köşelere büzülmüştü. Bir yerlerde bir radyo, 60'ların en sevilen 40 şarkısını çalıyordu. Francis, In the Midnight Hour'ın başka bir şarkıyla karıştırılmayacak melodisini hemen ardından Don't Walk Away, Rennie'nin çaldığını duydu. Müzik durumu olduğundan bile gerçek dışı hale sokuyor, gitar ve vokal armonileri genel kaosa karışıyordu. Sonra bir hasta bağıra bağıra kahvaltının derhal verilmesini talep etti. Bir başkası ise dışarı çıkıp mezara koymak için çiçek toplayıp toplamayacaklarını sordu. Güvenliğin gelmesi uzun sürmedi. Onların hemen ardından da hap yutturanla Bay Kötü teşrif etti. İki adam da kendilerine tam hakim değillermiş gibi görünmelerine neden olan yarı koşu, yarı yürüyüş bir gidiş tutturmuştu. Bay Kötü birkaç hastayı iterek yolundan çekti. Gültilid ise hastaların korku dolu yalvarış ve ricalarını dinlemeden koridorda ilerledi. Koca karaya gidip göster diye emretti. Gri gömlekli güvenlik görevlileri kapıda dikilmiş, birilerinin kendilerine ne yapacaklarını söylemesini bekliyordu. Bu yalancı polisler geldiklerinden beri Cleo'nun cesedine baka kalmaktan başka bir şey yapmamışlardı. Şimdi Gültilid ile Evans'ın loş merdiven boşluğuna girmesi için kenara çekiliyorlardı. Başhekim öne çıkarak hızla nefes aldı, şaşkınlık içinde aman tanrım dedi. Fakat bu feci bir hadise. Başını sağa sola sallayıp duruyordu. Evans da onun yanından başını uzatarak duruma baktı. Tepkisi en azından en başta hay lanet olsunla sınırlı kaldı. İki yönetici suç mahallini incelemeye devam etti. Francis ikisinin de kesik parmağı ve trabzana bağlanmış ilmeğe baka kaldığına dikkat etti. Ama tuhaf bir izlenim edinmişti. Sanki bu iki adam kendi gördüklerinden farklı bir şeyler görüyordu. Elbette Cleo'nun asılmış ve ölü olduğunu görmüyor değillerdi. Fakat farklı tepki veriyorlardı. Sanki bir müzede ünlü bir sanat eserinin karşısında durmuşlar da, yanlarındaki kişi kendilerininkine zıt bir görüşe vardığından dolayı gülmek yerine iç çekiyor, gülümsemek yerine homurdanıyor gibiydiler. Gültilil alçak sesle ne büyük talihsizlik dedi. Sonra Evans'a döndü. Hiç belirtisi diye başladı. Bina yöneticisinin cevap vermesi için soruyu bitirmesi gerekmediğini bildiğinden bitirmedi. Evans başını sallamayı başlamıştı bile. Dün günlük kayıtlara huzursuzluğun arttığını bildiren bir not düştüm. Geçen hafta size tıbbi açıdan yeniden değerlendirilmesi gereken hastalarla ilgili bir hatırlatma göndermiştim. Onun adı en başta yazıyordu. Belki daha girişken hareket etmeliydim ama bunu gerektirecek kadar büyük bir krizden geçiyor gibi görünmüyordu. Belli ki yanılmışım. Gültilil başını salladı, hatırlıyorum. Ah ah. Bazen en iyi niyetler bile dedi. Eh neyse, böyle şeyleri öngörmek zor değil mi diye ekledi. Bu soruya cevap beklermiş gibi bir hali yoktu. Cevap da gelmeyince onu silkti. Dikkatli not alın, tamam mı? Elbette dedi Evans. Hap yutturan güvenlik görevlilerine döndü. Haydi bakalım beyler. Bay Moses size Cleo'yu nasıl indireceğinizi göstersin. Ceset torbasıyla sedye getirin, onu hemen morga indirelim. Durun bir dakika. Bu itiraz hepsinin arkasından geldi. Sese doğru döndüler. Lucy Jones gelmiş, birkaç metre geride duruyor, onların arkasından Cleo'nun cesedine bakıyordu. Gültilin neredeyse nefesi kesilerek aman tanrım dedi. Bayan Jones, ne yaptınız siz tanrı aşkına? Fakat Francis bu sorunun cevabını gayet bariz buldu. Lucy'nin uzun siyah saçları gitmiş, yerine kısacık, neredeyse rastgele kesilmiş ve beceriksizce sarıya boyanmış bir saç katmanı gelmişti. Francis Lucy'ye bakarken başı döndü, kendini bozulmuş bir sanat eserine bakar gibi hissetti. Kendini duvarımdaki kelimelerden iterek uzaklaştırdım. Dairenin zeminde kalın bir çizmeden kaçmaya çalışan ürkmüş bir örümcek gibi geri geri gittim. Sırtım karşı duvara dayanınca durdum, dinlendim, önce bir sigara yaktım. Sonra başımı dizlerine dayayıp biraz bekledim. Sigaramı elimde tutup ince dumanın burun deliklerime yükselmesini bekledim. Meleğin sesini duymayı, nefesini ensemdeki ince tüylerde hissetmeyi bekliyordum. Burada değilse bile yakında olduğunu biliyordum. Peter'dan ya da diğerlerinden eser yoktu. Fakat bir an Leon'un beni ziyaret edip etmeyeceğini merak ettim. Bütün hayaletlerim buradaydı. Bir an kendimi orta çağda yaşayan, ölü çağıran bir büyücü gibi hissettim. İçi yarasa gözü ve adam otu dolu kaynayan bir kazana eğilmiş, istediğim kötü ruhu çağırabiliyordum. Gözlerimi çevremdeki küçük dünyaya açtığımda, Cleo ne oldu diye sordum. Senin ölmene gerek yoktu. Başımı yana salladım, gözlerimi kapadım. Ama karanlıkta onun, o alıştığım sert ama keyifli sesini işittim. Hiç olur mu Seabird? Tabii ki gerek vardı. Tanrı'nın belası piçler. Ölmem gerekiyordu. Onun bunun çocukları öldürdü işte beni. Öldüreceklerini daha en baştan biliyordum. Onu görmek için etrafıma bakındım, fakat en başta sadece sesi vardı. Sonra sisten çıkan yelkenli gibi yavaş yavaş gözlerimin önünde oluştu. Yazılı duvara yaslanıp kendi sigarasını yaktı. Pastel renkli, fırfırlı bir ev elbisesiyle öldüğü günden hatırladığım pembe parmak arası terlikler giyiyordu. Bir elinde sigarasını, diğerinde de tam bekleneceği üzere bir masa tenisi raketi sallıyordu. Gözleri zor ve iç sıkıcı bir şeyden azat edilmiş gibi manyakça bir zevkle ışıldıyordu. ''Seni kim öldürdü Cleo? O piçler. Peki kimdi o piçler? Biliyorsun ya Seabird, beklediğim merdivenlere geldiğim an görmüştüm. Anlamıştım değil mi? Başımı iki yana sallayarak hayır dedim. Kafam çok karışmıştı, emin olamadım. Ama hepsi o kadardı işte Seabird. Ne anladıysan oydu. Her şey çelişiyordu ve sen de bu sayede gerçeği gördün, değil mi? Hala kararsızdım. Ne oldu Cleo, aslında ne oldu? Ne olacak Seabird, öldüm, biliyorsun ya. Evet ama nasıl öldüm? Göğsüme engerek bastırarak ölmeliydim. Ama öyle olmadı. Doğru söylüyorsun, olmadı. Fakat kendimce yine de çok yaklaştım. Repliğimi bile söyledim Seabird. Ölüyorum. Mısır, ölüyorum. Gayet tatminkardı. Kim duydu peki? Biliyorsun. Değişik bir taktik denedim. Karşı koydun mu Cleo? Hep karşı koyardım Seabird. Tanrı'nın belası beş para etmez, hayatımın tamamı kavga dövüşle geçti. Peki meleğe karşı koydun mu Cleo? Elbette Seabird, beni tanırsın. Kolay pes edeceklerden değildim. Seni öldürdü mü? Hayır. Tam olarak öldürdü diyemem ama öldürdü de sayılır. Hastanede her şey olduğu gibiydi Seabird. Gerçek karmaşık, çılgınca ve bizlere yarışacak kadar deliceydi. Tahmin etmiştim diye yanıtladım. Cleo hafifçe güldü. Seni anlayabileceğini tahmin etmiştim. Onlara o zaman anlatmaya çalıştıklarını şimdi anlat. Seni dinleseler her şey daha kolay olurdu. Ama kim delileri dinlemek ister ki? Bu gözlem ikimizi de gülümsetti. Çünkü bizden çıkacak gerçeğe en yakın şey buydu o anda. Derin bir nefes aldım. İçimde vakum gibi çeken bir kayıp hissi biriktiğini hissedebiliyordum. Seni özledim Cleo. Ben de seni özledim Seabird. Masa tenisi oynayalım mı? Sana bir iki puan avans veririm. Gülümseyerek yok olup gitti. İçimi çekip duvara döndüm. Sanki üstüne gölge yürümüştü. Duyduğum bir sonraki ses unutmaya çalıştığım ses oldu. Minik Seabird ölmeden önce cevaplara ulaşmaya çalışıyor, öyle mi? Her bir kelime insanın beyninde zonklatan baş ağrısı gibi kafa karıştırıcıydı. Sanki biri hayal gücümün kapılarına vuruyordu. Arkama yaslanıp hakikaten içeri girmeye çalışan biri olabilir mi diye düşündüm. Karanlıktan gizlenerek ufalıp kaldım. Kalbimde karşı koyacak cesur sözcükler aradım ama tüm sözcükler öylesine uçucuydu ki. Elimin titrediğini hissedebiliyordum. Büyük bir acının eşiğinde olduğunu düşünüyordum. Ama yine de bir yerlerden bir karşılık bulup çıkardım. Tüm yanıtlar bende dedim. Hep bendeydiler zaten. Fakat bu cevap da bana davetsiz gelmiş, diğer her şey kadar korkutucuydu. Neredeyse meleğin sesi kadar ürkütmüştü beni. Geriye çekildim. Tam büzülürken yan odadan telefon çaldı. Ciyak ciyak sesi gerginliğimi artırdı. Biraz sonra zil sustu, ablalarımın bana aldığı telesekreter devreye girdi. ''Bay Petrov, evde misiniz?'' Ses uzaklardan geliyordu ama tanıdıktı. ''Ben sağlık merkezinden Bay Clay'im. Geleceğinize söz vermiş olduğunuz randevuya gelmediniz. Lütfen telefonu açın Bay Petrov. Francis, lütfen bu mesajı alır almaz bir büroya ulaşın. Aksi takdirde eyleme geçmek zorunda kalacağım.'' Olduğum yerde kaldım, meleğin seni almaya gelecekler dediğini duydum. Anlayamıyor musun Seabird? Kaçamayacağın bir kutuda kapalısın. Gözlerimi kapadım ama faydasızdı. Sanki ses yükselmişti. Seni almaya gelecekler Francis. Hem de bu sefer seni sonsuza kadar bırakmayacaklar. Buna bu küçük daire, vahşi yaşam gözlemi için balık sayma işi yeter artık diyecekler. Artık Francis sokaklarda yürüyüp günlük hayatın akışını engellemesin diyecekler. Ablalarıyla yaşlı anasına babasına yük olmasın diyecekler Francis. Zaten onlar da nasıl bir şey olacağını anladıktan sonra seni hiç sevmediler. Hayır, haydi Francis'i ömrünün sonuna kadar hastanede tutalım diyecekler. Hücreye tıkılmış deli gömlekli salya akıtan bir enkaz olacaksın Francis. Bunu anlıyorsundur mutlaka. Melek, tabii önce ben seni öldürmezsem diye ekleyip güldü. Bu sözler bıçak ağzı gibi keskindi. Ne bekliyorsun o zaman diye sormak istedim. Ama bunun yerine yerimde kıvrandım. Bebek gibi emekleyerek, gözyaşlarım yanaklarımdan akarak yazılı duvara gittim. Melek her adımda yanımdaydı ama neden hala beni kapmamıştı? Anlayamıyordum. Hatıralarım tek kurtuluşumdu. Onun varlığını aklımdan silmeye çalışarak, Lucy'nin yıllar öncesinden aynı canlılıkla gelen otoriter talebini hatırladım. Lucy öne çıktı, kimse bir şeye dokunmasın dedi. Burası bir suç mahalledir. Görünüşü Bay Kötü'nün kafasını karıştırmıştı. Kekeliğe kekeliğe anlamsız bir cevap geveledi. Dış görünüşündeki değişiklikten hayrete düşmüş olan Doktor Gulptilil de başını salladı ve sanki engelli taklidi yaparak Lucy'yi yavaşlatabilecekmiş gibi genç kadının yoluna çıktı. Güvenlik görevlileri koca kara ve küçük kara rahatsız kımıldandılar. Peter kuvvetle Bayan Jones haklı dedi. Polis çağırmak lazım. İtfaiyecinin sesi sonunda Evans'ın şaşkınlığını aştı. Peter'a dönüp sen ne anlarsın de dedi. Gutril elini kaldırdı. Başını ne onay ne de itiraz anlamında salladı. Bunun yerine durduğu yerde oyalandı, armut biçimli vücudunu amip gibi bir o şekle bir bu şekle soktu. Pek de emin değilim dedi. Bu koğuştaki diğer ölüm vakasında da bu çeşit bir tartışma yapmamış mıydık? Lucy burnundan soludu. Evet yapmıştık sanırsam. Aa tabii ya, ani kalp krizinden ölen yaşı ilerlemiş bir hasta. Hatırladığım kadarıyla bu olayın da cinayet olarak araştırılmasını istemiştiniz. Lucy, Cleo'nun biçim bozulmuş, hala canice bir şaka gibi trabzandan asılı duran bedenini işaret etti. Bunu da ani kalp krizine atfedebileceğinizden şüpheliyim. Hap yutturan, sizin vakalarınızın belli başlı emareleri de yok diye karşılık verdi. Peter, hayır var dedi, kesik parmak. Doktor dönüp birkaç saniyeliğine Cleo'nun eline sonra da yerdeki tüyler ürpertici manzaraya baktı. Sık sık yaptığı üzere başını iki yana salladı fakat sonra belki de diye yanıtladı. Ama o zaman şehir polisini işe karıştırıp bu işin çıkaracağı bütün zahmetlere girmeden önce ölüm olayını kendimiz incelemeli ve bir anlaşmaya varıp varmayacağımıza bakmalıyız. Zira benim ilk incelemem bu ölümün cinayet olmasının en ufak ihtimali bile olmadığını gösteriyor. 51. ayrımın sonu sayfa 431, devamı 52. ayrımda.